Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 22.
Barış görüşmelerini sürdürme konusunda meclisin kendisini desteklemesinden güç alan Kamil Paşa, Edirne'nin askerden arındırılmış Müslümanlık mirasının koruma altına alınacağı bir kent haline getirilmesini içeren bir öneriyi sultanın onayına sundu. Dipnot adı geçen eser sayfa 97-98. Talat ile Enver'in ise farklı fikirleri vardı. Enver devrimcilere basit bir soru sordu. Hükümete inanıyor musunuz? Hayır yanıtını alınca, o halde ne duruyoruz, yarından tezi yok, işe hazırlığımıza başlayalım dedi. Dipnot, Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, cilt 2, sayfa 381. Aydemir bu sözlerin kullanılan kelimelerin aynısı olmasa bile Enver Paşa'nın müdahalesinin ruhunu özetlediğini söylüyor. Darbe hazırlıkları daha önceden başlamıştı. İttihat ve Terakki Cemiyeti önce çarpışmaların yeniden başlatılmasını istediğine inandığı Harbiye Nazırı Nazım Paşa'ya yaklaştı. Dipnot Ahmet sayfa 117. Paşa katılmayı reddedince bu kez geçmişte cemiyetle işbirliği yapmış olan eski Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'ya öneri götürüldü. Ve o da kısa bir kararsızlıktan sonra Kamil Paşa devrilince sadrazamlık görevini üstlenmeyi kabul etti. Dipnot Bayar, ben de yazdım. Sayfa 1091-1092. Ordunun içindeki duygular vatanseverlik yaklaşımına uygundu. Çatalca'da görev yapan subaylar saraya başvurup hükümetin ne yapmak istediğini öğrenmek istemişlerdi. Dipnot Türk geldi, sayfa 77. 23 Ocak 1913'te Enver küçük bir taraftar grubuyla Baba Ali'ye geldi ve zor kullanarak binaya girdi. Harbiye Nazırı Nazım Paşa'nın korumalarından biri, cemiyet gönüllülerinden Mustafa Necip adlı bir fedayı öldürdü. Bir söylentiye göre Nazım Paşa, ''Pezevenkler siz beni aldattınız, bana verdiğin söz böyle miydi?'' diye bağırarak gelenleri tahrik etmişti. Daha sonraları Talat, cemiyetin Nazım Paşa'ya sadrazamlık önerisinde bulunmuş olduğunu onaylayacaktı. Dipnot adı geçen eser sayfa 80. İşbirlikçiler Sadrazam Kamil Paşa'yı istifasını padişaha sunması için zorladılar. Yaşlı sadrazam istifa mektubuna cihet-i askeriyeden vuku bulan teklif üzerine sözleriyle başlayınca Enver ve ahaliden diye eklemesi için ısrar etti. Dipnot adı geçen eser sayfa 78-79. Enver saraya gelince Sultan Mehmet Reşat zorluk çıkarmadı ve istendiği gibi Mahmut Şevket Paşa'yı sadrazamlığa getirdi. Ertesi gün yeni sadrazam görevine başlayınca toplanan kalabalık Paşa Edirne'yi kurtar diye bağırıyordu. Bu iş hiç de kolay değildi. Baba Ali baskını diye anılmaya başlayan darbe haberi Gelibolu karargahındaki Mustafa Kemal, Fethi ve diğerleri için kötü bir sürpriz oldu. Darbenin haklı nedenlerini açıklamak için Talat Gelibolu'ya gitmek zorunda kaldı. Dipnot Bayur, sayfa 54. Ama yalnızca askeri bir harekat darbeyi yeterince haklı gösterebilirdi. 30 Ocak tarihinde Mahmut Şevket Paşa hükümeti büyük güçlerin önerdiği barış koşullarını reddetti. Dipnot Anderson, sayfa 296. Şubat'ta ateşkes anlaşmasının süresi doldu ve Bulgarlar tekrar Edirne'yi bombalamaya başladılar. Açlıktan kırılmakta olan kentin daha fazla dayanamayacağı çıktı. Derhal bir şeyler yapılması gerekiyordu. Yanıtı Enver buldu. Çatalca hattının önündeki Bulgar'ın sağ kanadına karşı ortak kuvvetlerle bir saldırı düzenlemek için Mahmut Şevket Paşa'yı ikna etti. Dipnot Altay, sayfa 62-63. Komutası altındaki 10. kolordu Marmara Denizi'nin kuzey sahilindeki Şarköy'e çıkarken Boğazlar birleşik gücü de Bulgarlara batıdan saldıracaktı. Bu planın başarısı iyi bir zamanlama ve koordinasyona bağlıydı. Her ikisi de başarılamadı. Fethi Okyar daha sonra kendi birleşik gücünün tam karşısında duran Bulgarlarla başa çıkabileceğini karargaha bildirdiğini kabul edecekti. Anlaşılan bulunduğu yüksek tepeden kendi atlarına bakan düşmanı yerinden oynatmayı düşünmüştü. Ne var ki ortak harekat 6 Şubat'a kadar ertelendi ve bu arada Bulgarlar destek birliklerle güçlerini arttırdılar. Boğazlar Birleşik Gücü 10. Kolordu'nun Marmara Denizi'ni geçtiğinin onayını almadan saldırıya başladı. Geri püskürtülürlerken askerlerinin yarısını yitirdi. 10. Kolordu 6 Şubat akşamüstü Şarköy'e ulaşınca Bulgarların sahile egemen olduğunu gördü. Karargah Kolordu'ya tekrar gemiye binip Gelibolu'ya gitme emri verdi. Bir süre karşı koyduktan sonra Enver kabul etti. Dipnot Bayur, sayfa 55. Askerlerini ardında bırakıp gelmelerini beklemek için İstanbul'a gitti. Dipnot, bu öykü birbiriyle çelişen çeşitli ayrıntılara dayanıyor. Aydemir Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa cilt 2 sayfa 388-391, Bayur 54-55, Erikan 107-108, Zürher 57-59. Şarköy'deki ortak harekatın başarısızlığı üzerine 10. Kolordu Komutanı Hurşit Paşa ve Kurmay Başkanı Enver ile Boğazlar Birleşik Gücü Komutanı Fahri Paşa, Kurmay Başkanı Fethi ve Harekat Müdürü Mustafa Kemal arasında tartışma çıktı. Sonunda Mahmut Şevket Paşa işe karıştı ve Hurşit Paşa'nın tarafını tutarak onu her iki gücün komutanlığına getirdi. Yeni sadrazam makamını Enver'e borçlu olduğundan bu kararı hiç de şaşırtıcı değildi. Fethi ile Mustafa Kemal bulundukları yeri savundular. Bolayır'daki cepheden 17-18 Şubat günü Mahmut Şevket Paşa'ya gönderdikleri muhtırada kendisini sadrazamlık makamına çıkartan darbenin ancak Osmanlı ordusu Edirne'yi kurtarmak için saldırıya geçtiği takdirde haklılık kazanacağını belirttiler. Muhtırayı kaleme alan Mustafa Kemal Gelibolu açıklarındaki gemilerde bekleyen askerlerin Çatalca cephesine gönderilmelerini önerdi. Böylece Edirne'ye doğru ilerleyecek diğer birliklere yardımcı olabilecekler ve Gelibolu yöresindeki diğer birlikler de sahilin değişik kesimlerinde karaya çıkıp takviye sağlayabilecekti. Telgrafın bir kopyası da başkumandan vekili Ahmet İzzet Paşa'ya gönderildi. Dipnot: Metin için Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 1 sayfa 147-149. Muhtıra Harbiye Nazırı'na hitaben hazırlanmış, Mahmut Şevket Paşa o tarihte sadrazamlık ve Harbiye Nazırı vekilliğini aynı zamanda yürütüyor. Halil Menteşe'nin anıları sayfa 36. Kısa bir süre sonra Hurşit Paşa'nın tüm güçlerin komutanı olduğu kendilerine bildirilince Fahri Paşa, Fethi ve Mustafa Kemal görevlerinden istifa ettiler. Önce muhtırayı ve 22 Şubat'ta da istifa mektuplarını alan Ahmet İzzet Paşa, sadrazama gönderdiği öfkeli telgrafta, Fethi'nin ana amacının Osmanlı ordusunun tümünü tehlikeye atma pahasına darbecilerin saygınlıklarını azaltmaya çalışmak olduğundan şikayet etti. Önerdiği harekatın olanaksız olduğunu kendisi de gayet iyi biliyordu. Ahmet İzzet Paşa şöyle bitirdi telgrafı: "Cidden dünyada hiçbir ordu mesuliyet-i resmiyeyi deruhte etmeyen şübban ile idare edilmemiştir ve içerisinde bu kadar anarşi ve nifak ve fitne hüküm süren bir ordunun muharebe meydanında düşmanlarına galebe ettiği tarihte görülmemiştir. Eğer vatanın mukadderatıyla bu derece laubaliyane oynayan bu zevat-ı gayri mesulenin kanunen itaat-i askeriyeye alınmamaları hükümetçe katiyen mümkün değilse, hiç olmasa bunlar üzerinde haiz-i nüfuz ve tesir olan dostlarını tavsit ederek nefisleri için biraz fedakarlığa ve şu zavallı vatan için biraz insaf ve merhamete, hülasa kavanin ve nizamata riayet ve itaate de davet olunmaları münasip olur itikadı ile keyfiyeti makam-ı sami asaf-ı hamilerine refa müsaraat ediyorum." Dipnot: İyi Demir, sayfa 27-32. Dünyada hiçbir ordu resmi sorumluluk taşımayan gençler tarafından yönetilmemiştir ve bu derece asi, uyumsuz ve zararlı kişileri bünyesinde barındıran bir ordu zafer kazanamamıştır. Eğer hükümet bu sorumsuz beylere karşı askeri disiplin uygulamak için gerekli yasal yollara başvuramıyorsa, en azından üzerlerinde etkili olabilecek arkadaşların aracılığıyla bazı özverilerde bulunmaya ve bu zavallı ülkeye acımaya, kısacası yasalara ve kurallara uymaya razı etmeye çalışmalıdır inancıyla durumu yüce makamınıza sunuyorum. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa bizzat işe karışmak zorunda kaldı. Hurşit Paşa ve Enver'le birlikte Bolayır'a gidip Boğazlar Birleşik Gücü komutanlarıyla bir uzlaşma sağladı. Dipnot: Altay, sayfa 63. Her şeye karşın Fethi Bolayır'dan ayrıldı ve Mustafa Kemal artık Boğazlar komutanlığından ayrılmış bulunan Bolayır Kol Ordusu'nun kurmay başkanı oldu. Dipnot: Erikon, sayfa 108. Mahmut Şevket Paşa da Ahmet İzzet Paşa da büyük çaplı bir saldırıya kalkışmak istemiyorlardı. Ama 10. Kolordu Çatalca'ya ulaşmış olduğundan bu cephede bulunan Enver'in küçük bir saldırıya girişmesine izin verdiler. Bir tümen ilerledi ve Büyükçekmece civarında bazı yerleri geri aldı. Bu suretle genç subayların taarruz fikirleri de okşanmış oldu diye not düştü Mahmut Şevket Paşa. Dipnot: Bayar, sayfa 1205. Ne var ki bunun Edirne'yi savunanlara yararı dokunmadı ve 24 Mart 1913 tarihinde kent teslim oldu. Dipnot: Anderson, sayfa 296. Osmanlı ordusunun yardıma koşacağı süre hesaplanarak kentin surları 40 gün ile 2 ay arasında bir kuşatmaya dayanacak biçimde yapılmıştı. Dipnot: İsmet İnönü Hatıralar, cilt 1 sayfa 80. Buna karşılık Edirne Şükrü Paşa'nın cesur komutası altında 6 ay direniş göstermişti. Osmanlı garnizonundan geriye kalanlar kentten Tunca Nehri ile ayrılan Sarayiçi adlı küçük bir adaya hapsolmuştu. Oradaki eski bir Osmanlı sarayının yıkıntıları arasında 20 bin savaş esirinin hastalık ve açlıktan öldüğü söylenir. Dipnot: İlker Alp, sayfa 134. 30 Mart'ta son bir Bulgar saldırısı geri püskürtülene dek Çatalca cephesine çarpışmalar sürüp gitti. Dipnot, Orbay, Editör Kutay, yüzyılımızda bir insanımız, cilt 2 sayfa 295. Enver bu çarpışmalara ileride onun teşkilat-ı mahsusasını oluşturacak devrimci subaylardan seçilen gönüllüler ve İstanbul'daki mektebi harbiye öğrencilerinin başında katıldı. Savaş bir durgunluk çıkmasına erişip de yanya 19 Mart'ta Yunanlıların eline düşünce Mahmut Şevket Paşa hükümeti kaçınılmaz kadere boyun eğdi ve Trakya'daki Enez Midye hattının batısında kalan toprakları ve Edirne'yi vermeyi kabul etti. 30 Mayıs 1913'te Londra'da Ateşkes ve Barış Antlaşması imzalandı. Dipnot, Bayar, sayfa 1211, Anderson, sayfa 297. Edirne'nin düşmesinden birkaç gün sonra Mustafa Kemal ataklığını bir kez daha gösterdi. 7 Nisan 1913'te Ahmet İzzet Paşa Gelibolu'daki Bahri Sefit Kuvayi Mürettebesi'ne askerlerin moralini yükseltmek için din adamlarının gönderileceğini bildirdi. Mustafa Kemal yolladığı kısa ve sert yanıtta subayların ve alay imamının askerlere gereken tüm öğütleri verdiğini ve daha fazla din adamı göndermenin yalnızca askerin moralinin iyice bozulmasına neden olacağı için yetkililerin dinden destek bekleyecek kadar bozguna uğradıklarını göstermekten başka işe yaramayacağını bildirdi. Dipnot İdemir sayfa 32-33. Devrimci bir subay bir İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi olarak Mustafa Kemal sözlerini sakınmadan konuşuyordu. Edirne'nin düşmesi Baba Ali baskınının yararsızlığını ortaya çıkarınca Mahmut Şevket Paşa'nın iktidarı zayıfladı ve siyasi entrikalar yoğunlaştı. Görevinden alınmış olan Sadrazam Kamil Paşa sürgün olarak gönderildiği Mısır'dan hükümet karşıtı güçlerin başına geçmek üzere İstanbul'a döndü. Döner dönmez evinde göz hapsine alındı ve 3 gün sonra 31 Mayıs'ta sınır dışı edildi. Dipnot Ahmet sayfa 129. 11 Haziran 1913'te ise Baba Ali'ye gitmekte olan Mahmut Şevket Paşa öldürüldü. Dipnot adı geçen eser sayfa 129. 23 Ocak'taki darbeden sonra başkentin askeri yöneticisi yani muhafızı Cemal kararlı bir biçimde harekete geçti. Katiller ve suikastin ardında oldukları sanılan siyasi kişiler tutuklandı. 24 Haziran'da aralarında sultanın hısımı damat Salih Paşa'nın da bulunduğu 12 gerçek ya da sözde komplocu idam edildi. Mısır Kraliyet ailesinin üyelerinden kibar ve uysal bir insan olan Said Halim Paşa, İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından yeni sadrazam olarak seçildi. Talat Dahiliye Nazırlığı'na getirildi. Cemal ile Talat, cemiyetin iktidar tekelini almasına sağladılar. Ve bu durum 1918 Ekim'ine kadar sürdü. Gerçi cemiyet karşıtı muhalefet bastırılmıştı ama cemiyetin içindeki bölünmeler devam ediyordu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yeni yönetimi şanslıydı. Balkanlardaki ittifak parçalanmaya başlamıştı. Yunanistan ile Sırbistan, Romanya'nın toprak isteminde bulunduğu Bulgaristan'a karşı birlikte harekete geçmeye karar verdiler. Yeni kazandığı Balkanların Prusyalıları ünvanıyla gururlanan Bulgaristan ilk saldırıya geçen taraf oldu. Mahmut Şevket Paşa'nın İstanbul'da öldürülmesinden 18 gün sonra 29-30 Haziran gecesi Bulgarlar Makedonya'daki Sırp ordusuna saldırdılar. Sırplar onları yenilgiye uğratırken Yunanlar da Selanik'ten doğuya doğru ilerleyip Güney Makedonya'nın tümünü işgal ettiler. Yeni tehlikelerle başa çıkmak üzere Bulgarlar Osmanlı ordusunun karşısındaki güçlerinin ana bölümünü geri çektiler. İttihat ve Terakki Cemiyeti yitirdiği toprakları kazanabilmek için bu fırsatı kaçırmadı. Kararsız kalan kabine yeni Dahiliye Nazırı Talat'ın ısrarı üzerine büyük güçlerin uyarılarını kulak ardı etti ve Osmanlı ordusunun Edirne'ye yürümesi emrini padişaha onaylattı. Dipnot Türk geldi sayfa 106. 3 gün sonra 21 Temmuz 1913'te Jön Türk devriminin 5. yıl dönümünde Osmanlı birlikleri neredeyse hiçbir direnişle karşılaşmadan Edirne'ye girdi. Atatürk'ün yaşam öyküsü yazarlarına göre Edirne'ye ilk giren birlik onun Bolayır Kol ordusuna bağlı bir tugaydı. Dipnot İdemir sayfa 34. Yine de saldırıya katılan birliklerin başında 10. Kolordu komutanı Hurşit Paşa bulunuyordu. Onun kurmay başkanı olan Enver askerlerin önünde kente girince Edirne'nin 2. Fatih'i ilan edildi. İlk kez Sultan Murat 1361 yılında Edirne'yi fethetmiş ve Osmanlı Devleti'nin başkenti yapmıştı. Böylelikle Enver kendini bir kez daha sahnenin önüne çıkarmış oldu. Bolayır birlikleri komutanı Fahri Paşa ve kurmayları ikinci planda bırakıldıkları için gücendiler. Onlar da Edirne'nin güneyine ilerleyip Meriç nehrini geçtiler ve Dimetoka'yı, şimdi Yunanistan Trakya'sında Dihit Mitikon ele geçirdiler. Edirne valiliğine getirilmiş olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin liderlerinden Hacı Adil, Dimetoka'ya gidip rakip komutanlar arasındaki kavgayı yatıştırmak zorunda kaldı. O zamanlar Cemiyet'in Tanin adlı gazetesinin genç yazarlarından Falih Rıfkı Atay da bu toplantıya katılmıştı. Cemiyetin görev verdiği başlarında keçe külahları, fişeklikleri ve tüfekleri omuzlarına çapraz asılmış, komitacılara hiç benzemeyen Mustafa Kemal'i ilk kez görüyordu. Fali Rıfkı'nın tanımına göre Mustafa Kemal sarı saçlı, düzgün üniformalı, delici gururlu bakışları olan genç bir subaydı. Çok az konuşuyordu ama sahip olduğu rütbeden daha önemli bir yer işgal ettiği belliydi. Dipnot, Atay, Çankaya, sayfa 76.
Ayrım sonu.